Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları, Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 31 Şehriver 1401 Hicri Kameri 25 Safer 1444 ve Miladi 22 Eylül 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Amerika ve Batı'nın insan hakları ihlalleri üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, İran kıssaları ve efsaneleri, Maad ve Allah inancı ve kalıcı tilisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle bir bildiri yayınladı. Kutsal Savunma Haftası arifesinde ordu ve devrim güçlerinin son gelişmiş teçhizatları sergilendi. Cumhurbaşkanı Reisi anlaşma düğümü, düğümü atan kişinin eliyle çözülmelidir dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın nükleer programında sapma olmadığını belirtti. General Bakri, bölge sınırlarını değiştirmesine sessiz kalmayız dedi. Ve Hamas, İngiliz Büyükelçinin Kudüs'e taşınması gerçeği değiştirmiyor açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle bir bildiri yayınladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Kutsal Savunma Haftası'nın başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları vurguladı. Şehitlerin mesajı budur. Şeytanlara karşı durmak, zafere, korku ve kedere son verir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Kutsal Savunma Haftası ve Lalelerin Misafirliği günü münasebetiyle yayınladığı mesajda şunları vurguladı. Güç ve baskı sonunda zafere ve korkunun ortadan kaldırılmasına yol açacaktır. İslam İnkılabı rehberinin mesajı ülkenin dört bir yanında lalelere misafirliği başlığı ile güzel koku ve şehitlerin mezarları çiçek yağmuruna tutulurken, Veli Fakih'in Şehitler ve Şehitler İşleri Vakfı temsilcisi Hücetül İslam Vel Müslümin Şükri tarafından Tahran'ın Behişt-i Zehra Şehitler Bahçesi'nde okundu. İslam İnkılabı rehberi bürosunun bildirdiğine göre Ayetullah Hamene'yi Kutsal Savunma Haftası sevgili şehitlerin anısını ve isimlerini de onurlandırmak ve mesajlarını duymak için en iyi ve en uygun zamandır vurgusunda bulundu. İslami Kalaba rehberi sözlerine şöyle sürdürdü. Şehitlerin mesajı hazır kalplere ve dinleyen kulaklara müjdedir. Ayetullah Hamene'ye ayrıca bu mesaj hayat, güç ve umut verir ve bugün ve her zaman Büyük İran milletinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının ihtiyacıdır ifadesini kullandı.
Kutsal Savunma Haftası'nı anma geçir töreninde ordu ve devrim muhafızları güçlerinin en son gelişmiş teçhizatları göreceği çıktı. Muhabirimizin verdiği haberde bugün Tahran'da İran İslam İnkılabı'na ait kara, hava ve deniz birliklerinin de katılımıyla İslam İnkılabı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesi çevresinde Kutsal Savunma Haftası geçit töreni düzenlendi. İslam ordusu ordu ve kara kuvvetlerinin söz konusu geçit töreninde Muhacir 6, Muhacir 4, Muhacir Nuvin, Yasir, Areş, Ababil 4 ve Rahat 85 dronları sergilendi. Geçit töreninde ayrıca KM-1 ve KM-5 bombaları da sergilendi. Kiyan artı 600, Kiyan 500, Kiyan 6x6 taktik topçular yangın çıkarıcı silahlarla donatılmış Sanya taşıyıcı muharebe keşif Royan, ton antimermi ve Zulfikar 3. nesil tanklar TİAM geçit törenine katılan diğer ekipmanlar arasında yer alıyor. Devrim muhafızları havacılık ve uzay kuvvetlerinin Rezvan karadan karaya balistik füzesi de ilk kez rahmetli İmam Hümeyni'nin kutsal türbesi yakınlarında düzenlenen geçit töreninde görücüye çıktı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı müzakere için müzakere değil de adil ve makul bir sonuca ve anlaşmaya varmak amacıyla müzakerelerden yana olduklarını vurgularken, anlaşmanın düğümü atan tarafın eliyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bir grup Amerikalı dış politika uzmanı ile yaptığı görüşmede, İran'ın yabancıların bölge meselelerine yönelik müdahale etmeme vurgusunun ana nedenlerinden biri hakkında şöyle dedi. Afganistan'ın bugünkü durumu, Amerika ve NATO'nun bu ülkede 20 yıldan fazla işgalciliğinin sonucudur. Reisi açıklamasını şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmadan çekilmedi ve bu anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Anlaşmadan çekilen Amerika, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Avrupa ülkeleri oldu. İran Cumhurbaşkanı şunları kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve kurumun düzenlemelerinden sapmadığını şimdiye kadar 15 kez vurguladı. Cumhurbaşkanı İran'ın bulunduğu aynı bölgede diğer birçok ülkenin nükleer faaliyetleri ve hatta nükleer silah üretimi ile ilgili faaliyetleri varken ne ajans ne de dünyadaki hak iddia eden ülkeler bunlar hakkında hassasiyet göstermiyor dedi. Reisi ayrıca batılı ülkeler demokrasiyi destekleme iddialarında haklılarsa Yahudi, Hristiyan veya Müslüman fark etmeksizin tüm Filistinlilerin katılımıyla özgür seçimlerin yapılmasının şartlarını sağlamalılar ki kendi kaderleri hakkında kararlarını verebilsinler diye ekledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran'ın nükleer programında herhangi bir sapma olmadığını belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Batılı taraflar ve Siyonist rejimin baskısı altında İran'daki sözde açıklanmamış nükleer faaliyetlerle ilgili her zaman iddialarda bulunmuştur ki bu elbette İran ile ajans arasındaki işbirliği kayıtlarıyla tutarlı değildir. İran her zaman bu işbirliklerinin siyasi baskılardan etkilenmemesi gerektiğini vurgulamıştır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun tekrarlanan raporlarına göre İran'ın nükleer programında herhangi bir sapma olmadığı için karşı taraflar yaygara yaparak hedeflerini yürütemezler dedi. İslami Kutsal Savunma Haftası'nın yıl dönümünü anarken İran'ı tecrit etmek isteyenlerin İran'ın kazanımlarını tahammül edemediğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı açıklamasını şöyle sürdürdü. İran'ın Şanghay grubuna katılması yıllar süren çabalar sonucunda elde edilen çok önemli bir başarıydı ve İran Şanghay grubunun bir üyesi olarak kabul edildi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakeri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği değerlendirdi. Kutsal Salma Haftası dolayısıyla İran'da askeri geçit töreni düzenlendi. Törende konuşma gerçekleştiren İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakeri bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Tümgeneral Bakeri, Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan sınırında yaşanan gerginliğe ilişkin bölge ülkelerinin sınırlarında herhangi bir değişikliği kabul etmeyiz. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın sorunlarını karşılıklı diyalog yolu ile çözmelerini tavsiye ediyoruz ifadesine kullandı. Tümgeneral Bakeri sınırların askeri çatışma ve savaşla değiştirilmesine karşı sessiz kalmayız ifadesini kullandı. Fars Körfezi'nin kıyısı olan Arap ülkelerine seslenen Tümgeneral Bakeri şunları kaydetti. Arap devletlerinden fitne yaratan Siyonistlere karşı dikkatli olmalarını bekleriz. Siyonistlerin varlığı bölgenin güvenliğine zararlıdır. Onların her türlü faaliyetlerini izliyoruz. Herhangi bir tehdit hissedersek Siyonist rejim unsurlarına ve destekçilerine karşılık vermeye hazırız.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Güney Kafkasya bölgesindeki hareketliliğe ilişkin bir açıklama yayınlayarak şunları duyurdu. Uluslararası tanınmış sınırların ve ülkelerin toprak bütünlüklerinin korunması kaçınılmaz bir zorunluluktur ve bunun her türlü ihlali kabul edilemez ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan ortak sınırında 12 ve 13 Eylül tarihlerinde iki ülkenin askerleri arasında şiddetli bir çatışma yaşandı. İki ülkenin her biri diğerini çatışmayı başlatmakla suçluyor. Bu muharebelerde onlarca Ermeni ve Azerbaycan askeri öldürüldü ve yaralandı. Ancak Ermenistan, Azerbaycan'ı ateşkes ilan etmekle suçluyor. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu açıklama metninde geçtiğimiz aylarda bazı hareketliliklerin hassas Güney Kafkasya bölgesinde güvenlik ve siyasi denklemlerin bozulmasına yol açtığı belirtildi. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu bu açıklamada uluslararası tanınmış sınırların ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ve herhangi bir ihlalin kabul edilemez ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamanın devamında bölge ülkelerine iyi komşuluk ilişkisini gözetme çağrısında bulunularak İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Siyonizm ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün bölgede yürüttüğü fitneciliği yerinde ve kararlı bir şekilde yanıt vereceği bildirildi.
İran İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte COVID-19 bulaşmış 6 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölüm sayısının da 144.364'e ulaştığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi'ne göre dünden bugüne ve kesin tanı kriterlerine göre COVID-19'lu 504 yeni hasta ülkede tespit edildi. Toplam hasta sayısı 7.545.855'e ulaştı. Bu rapora göre İran'da şu ana kadar 7.322.812 hasta iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü İngilizlerin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinin açıklanmasına atıfta bulunarak bu eylemin tarihi gerçekleri değiştirmediğini belirtti. İngiliz Telegraph gazetesi bilgili kaynaklardan alıntı yaparak Başbakan Liz Truss'ın İsrail Başbakanı Yair Lapid ile yaptığı görüşmede İngiliz Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma olasılığını gündeme getirdiğini bildirdi. Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu Perşembe günü Şahap Haber Ajansı'na verdiği röportajda İngiltere'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma arzusunun duyurusunun Kudüs'ü işgalcileri karşı açık bir önyargı olduğunu ancak tarihi gerçekleri değiştirmediğini belirtti. El-Kanu, İngiltere'nin Kudüs'ü işgal edenleri her zaman desteklediğini ve Siyonistlere Filistin topraklarını vaat edenin bu ülke olduğunu ve Büyükelçiliğin devrinin bu düşmanlığı ve İslam ve Hristiyan kutsallarına tecavüzün bir devamı olduğunu sözlerine ekledi.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler ve Cenevre'deki uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin tek taraflı yaptırım uygulamalarının Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerini yok ettiğini söyledi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Hüsamettin Ala, başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin yaptırımlarının bir an evvel ve ön koşulsuz olarak iptal edilmesi gerektiğini vurgularken, Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin yaklaşık %20'sinin Batı'nın acımasız ve tek taraflı yaptırımları ile hedef alındığını duyurdu. Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan birçok ülkenin varlığı ile Birleşmiş Milletler'in dayandığı ilkelerin yok olmasına yol açmaktadır. Hüsamettin Ala, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin zalimane ve tek taraflı yaptırımlarından uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu, hedef ülkelerdeki yaşam koşullarını zorlaştırdığını ve bu ülkelerde insan haklarını ciddi bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı.
Türk kaynakları Baykar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne 20 adet insansız hava aracı sattığını bildirdi. Bu arada ülkenin Ermenistan ile savaşında insansız hava aracını kullanan Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun eski askerlerinden birine göre Türk yapımı dronların zayıf yönlerini ortaya çıkardı. Bu askere göre Dağlı Karabağ Savaşı'nda standart dışı bir uçak teknik bir arıza nedeniyle iç güçleri hedef almış ve Azerbaycan ordusunun 50'den fazla askerini öldürmüştür. Merhaber Ajansı'na göre Türkiye'nin Baykar şirketi bu ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne 20 bayraklı savaş uçağı teslim etti ve bu uçaklardan daha fazlasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne satabilir. Bilgi bir kaynak, Abu Dhabi ve Riyad'ın TB2 insansız hava aracını Türkiye'den satın almak için pazarlık yaptığını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri daha fazla Türk Bankası'nın Rusya'nın SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği MIR ödeme, MIR ödeme sisteminin sonlandırmasını bekliyor. Washington'un MIR'ı işleten şirketin tepe yöneticisine yaptırım listesini almasının ardından İş Bankası ve Denizbank ayrı ayrı yaptıkları açıklamada MIR kullanımını askıya aldıklarını açıklamıştı. Reuters'in isim vermeden görüşlerini aktardığı üst düzeyli yetkili bir bankayı Rusya ile iş yaparak yaptırım radarına sokmamanın en iyi yolu MIR sistemini kesmek, diğer bankaların da koalisyon yaptırımlarında yanlış tarafta kalmamak için MIR'ı sonlandırmalarını bekliyoruz ifadelerini kullandı. MIR Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin kullandığı en popüler ödeme sistemlerinden biridir. Türkiye'den 5 banka bu hizmeti sunarken İşbank ve Denizbank'ın durdurması ile sadece kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası MIR'ı kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Amerikan hazinesi TUSİAD'a gönderdiği bir mektupla yaptırım altındaki Rusya ile iş yapmaya devam eden Türk şirketlerinin cezalarla karşı karşıya kalma riski olduğu uyarısında bulunmuştu. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu konuda endişe edilecek bir durum olmadığını söylemişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonları sırasında 3 PKK üyesinin daha öldürüldüğü belirtildi. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı Türk ordusunun bu yasa dışı operasyonu Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı harekat alanında gerçekleştirilmiştir. Türkiye Savunma Bakanlığı bu 3 PKK'nın bölgede kaos yaratmak amacıyla bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin bulunduğu yere ateş ettiğini iddia etti.
İşgalci Siyonist askerler Batı Şeria'nın güneyine saldırarak onlarca Filistinli'yi yaraladı. İşgalci Siyonistler yayılmacı siyasetler için her gün Filistin'in farklı bölgelerine saldırıp Filistinlileri şehit etmekte, yaralamakta veya tutuklamaktadır. Filistinli Yomon haberine göre çarşamba akşamı Haberon kuzeyindeki El Arub kampına saldıran Siyonist güçler Filistin direnişiyle karşılaştı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz tek yandılığın çöküşü başlığı altında. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada artık önemli bir gerçekle, yani dünyayı çevirerek değiştirmek ve yeni bir döneme girmek ile karşı karşıya olduğumuz bir durumda toplanmış bulunuyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yerel saate göre çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada dünyanın çökme süreci ve mevcut tehlikeler ve hasarlara işaretle İran milletinin dünyada adil bir düzen oluşturmak için yoğun ve sürekli çabalarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Reis'i sözlerinin devamında şöyle konuştu. Eski dünya tekyanlılık, sultacılık, sermayenin ahlak, adalet ve fazilete üstünlüğü, eşitsizlik ve ayrımcılık ve yoksulluğun yayıldığı, şiddet ve yaptırım uygulayarak halkların haklarının ihlal edildiği, uluslararası kurum ve teşkilatları bağımsız ülkelere baskı aracı olarak kullanıldığı bir dünyadır ve sözünüzü her açıdan adil olmayan bir dünyadır. Birleşmiş Milletler yapılacak bir konuşmanın dünyanın bağımsız ülkelerin sesini duyurması için fırsatlardan biri olduğunu dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu yıl ilk kez bu örgütün genel kuruluna katıldığında tek taraflılığın dünyanın farklı bölgelerinde barış, adalet ve güvenlik üzerindeki yıkıcı ve olumsuz sonuçlarına herkesin dikkatini çekti. Adaletsizlik ve düzensizlik tek taraflılığın özellikle Amerika ve müttefiklerinin politikalarının doğrudan bir ürünü olan günümüz dünyasının gerçeğidir. Amerika'nın son 10 yıllardaki politikalarına bakıldığında bu ülkenin özellikle 11 Eylül olayından sonra dünyadaki tek taraflı eylemlerini yoğunlaştırdığı ve birkaç ay sonra Afganistan'a saldırdığı görülmektedir. Amerika bu saldırının başında Kuzey Atlantik Paktı NATO üye ülkelerin olanaklarını kullanma ve işbirliği teklifini bile kabul etmedi. Amerika terörle mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye'de de savaşlar başlattı. Bu da binlerce insanın ölümüne yol açarken bu ülkeler yıllarca istikrarsızlığa, güvensizliğe ve teröristlerin varlığına sahne oldu. Bu bağlamda Donald Trump başkanlığı döneminde Amerika'da bölgesel ve uluslararası kurum ve anlaşmalardan çekilme sürecini başlattı. Bunun en bariz örneklerinden Bercam Nükleer Anlaşması'ndan çekilme ve UNESCO'dan çekilme, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme, Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması ve Açık Semalar Anlaşması'na değinebiliriz.
Hiç şüphesiz Amerika'nın bu ülkenin gayrimeşru ve hukuka aykırı taleplerini dayatmak amacıyla askeri araçlar veya ağır ekonomik yaptırımlarla gerçekleştirdiği tek taraflı eylemleri sadece uluslararası güvenliği zayıflatmakla kalmazken aynı zamanda adaletsizliğin ve insan hakları ihlallerinin de yayılmasını da körüklüyor. İran İslam Cumhuriyeti bu adaletsizliğin en büyük mağdurlarından biridir ve İran halkı ve Amerika'nın politikalarına uymayan diğer ülkeler Beyaz Saray'ın tek taraflılığından ve ekonomik yaptırımlarından dolayı yıllar boyunca büyük zarar görmüştür. Bu konu mevcut düzendeki değişime dikkat edilmesi gerektiğini ve çok taraflılığa dayalı küresel denklemlerin kurulması gerektiğini göstermektedir. Buna göre son yıllarda İran ve Asya'daki diğer büyük ve etkili ülkeler, Şanghay gibi anlaşmalar şeklinde ilişkilerini pekiştirmekte ve çok taraflılık yapısında yakınlaşmakta ve rol oynamaktadır. Hiç şüphesiz İran dış siyaseti her zaman tek taraflılığa, muhalefet ve adalete ve çok taraflılığa dayalı olarak uluslararası kurumlarda aktif olmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti açısından bir baskı unsuru olarak tek taraflılık, dünya toplumu için en önemli tehdittir ve adalete dayalı bir düzen olmadan dünyadaki hiçbir güvenlik sürdürülebilir olmayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mevcut dünyanın her açıdan adaletsiz olduğuna dikkat çekerek bu adaletsiz düzen dünyadaki meşruiyetini kaybetmiştir ve değiştirmesi için ciddi iradeler şekillenmiştir. Bu köhne düzenin çöküşü şüphe götürmez. Birim, Bölge yani Batı Asya bölgeleri Asya, Afganistan'dan Irak, Lübnan, Filistin ve başı dik olan İran'a kadar bu köhne düzenin büyük çöküşünün müzesidir ifadesini kullandı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Şirin Ebu Akkile'nin dosyasının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne intikali etrafında. Filistin Gazeteciler Sendikası El Cezire'nin Filistinli gazetecisi Şirin Ebu Akkile'nin davasının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne intikal ettiğini duyurdu. Şirin Ebu Akkile 11 Mayıs 2022'de Batı Şeria'nın Celin kentinde bir İsrail askeri tarafından öldürülen Katar'ın El Cezire kanalının Filistin asıllı muhabiriydi. Filistinliler ve Katar'ın El Cezire kanalı terörün kasıtlı olduğunu vurgularken Siyonist İsrail ordusu bu cinayetin bir İsrail askeri tarafından işlendiğini kabul etmesine rağmen cinayetin kasıtsız olduğunu iddia etti. Siyonistler ve Filistinliler arasındaki askeri çatışmada sivillerin, özellikle gazetecilerin öldürülmesi kasıtsız veya müstesna bir olay değil, sürekli ve organize bir süreçtir. Şirin Ebu Akkile, gazetecilik yapan Filistinli bir sivil olarak Siyonist güçler tarafından hedef alındı. 2000 yılından bu yana 45 gazeteci Siyonist güçler tarafından şehit edildi ve Şirin Ebu Akkile terörü de son olmayacak. Ceza Mahkemesi'ne bu suçla ilgilenme talebi Şubat 2021'de yaptığı açıklamada bu mahkemenin işgal altındaki topraklarda işlenen suçlarla ilgilenme yetkisini belirlemesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle mahkeme şimdi Şirin Ebu Akkile suikastı konusunda yargı yetkisine sahiptir. Diğer yandan Şirin Ebu Akkile'nin şehadeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geçen yıl Siyonistlerin suçlarını araştırmak ve soruşturmak için aldığı kararı daha ciddi bir şekilde takip etmesine neden olacak. Birleşmiş Milletler hukuk uzmanları daha önce yaptıkları açıklamada El Cezire'nin Filistinli muhabiri gazeteci Şirin Ebu Akkile'nin bir basın yeleği giydiği halde öldürülmesinin savaş suçu teşkil ettiğini açıklamıştı.
Bu davanın ceza mahkemesine gönderilmesiyle ilgili bir başka nokta ise 11 Mayıs'ta Celin'de gazeteci Ebu Akkile'nin meslektaşı Ali Samudin'in yaralanması ve diğer meslektaşları Şazi Hanayşan'ın hedef alınma dosyasının Ebu Akkile dosyasına eklenmesi ve her iki vaka ile ilgilenmektedir. Dolayısıyla bu davanın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yaşayan iki tanığı vardır. Bu davanın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sevki, Siyonist rejimin ve onun yabancı destekçilerinden, özellikle Batılı destekçilerinden bu davanın mahkemeye sevk edilmemesi için yoğun baskı uyguladığı bir durumda yapıldı. Ancak davayı mahkemeye götürmek, Siyonist rejim ve destekçileri için bir yenilgi, Filistinler için ise yasal bir zaferdir. Bu nedenle Siyonistler geçen yıl işgal altındaki topraklardaki gelişmelerle ilgilenmek için mahkemenin yargı yetkisinin de tanınmasını şiddetle protesto ettiler. Mahkeme tüzüğüne göre Şirin Ebu Akkile'ye suikast suçunu işleyen kişiye cezalandırılabileceği gibi bu suçtan dolayı İsrail rejimi ordusunu da cezalandırabilir. Zira suçu işleyen asker Siyonist rejim ordusu üyesidir ve rejim ordusu bu cinayeti itiraf ediyor. Mahkemenin kişi ve kurumları cezalandırma yetkisi vardır ve kişilerin dokunulmazlığı bile cezaya engel olmayacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Amerika Başkanı Joe Biden'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyareti aslında birkaç gündür çeşitli medya kuruluşları tarafından konuşulup analiz ediliyor. Şimdi insan haklarını ihlal eden ülkelerle Amerika iyi ilişkiler kurmaya çalışması ve özellikle Siyonist İsrail rejimiyle bölgede Arap ülkelerinin arasındaki normal ilişkilerini bir propaganda haline getirmeye çalışması bölgemiz açısından nasıl bir sonuçlara varacaktır şeklinde bazı sorulara yol açmıştır. Suudi Arabistan rejimi Joe Biden'ın işe başladığı günden bu yana insan haklarını ihlal eden bir ülke olarak tanıtılıyordu. Ancak şimdi yeniden münasebetleri kurmak ve ilişkileri iyi bir seviyeye taşıma niyetinde bulunmak Amerika'nın çifte standartlı politikalarının bir başka yüzünü bölgemizde hükümetler için göstermektedir. Bugünkü sohbetimizde bu boyuttan insan hakları meselesi ve Siyonist İsrail rejimiyle bölgedeki ülkelerin ilişkileri konusunda uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Son sıralarda Türkiye dahil olmak üzere bazı Arap rejimleriyle Siyonist İsrail arasında ilişkilerin normal hale gelmesi ve bunu sıradan bir olay gibi gösterme çabaları var. Şimdi bunu diplomasi arenasında kullanarak bölgemizde Siyonist İsrail rejimini bir tür meşru bir hükümetmiş gibi gösterme yönünde bazı yorumlara da rastlıyoruz. Türkiye dahil olmak üzere siz kimi Arap ülkelerinin Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesini bölgemiz için nasıl okuyorsunuz siz? Bunun olası sonuçları, getirileri bizim bölgemiz için neler olabilir efendim?
Şimdi normalleştirme çabaları yeni değil. Çünkü İsrail'i ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Genelde bu göz ardı ediliyor. Yani İsrail değerlendirilirken Türkiye hükümetleri zaman zaman çok dert gibi görünen tutumlar ortaya koyabilmişler. Ancak bunların ciddiyetten çok uzak olduğu hemen görülebiliyor. Çünkü İsrail'in varlığını ilk kabul eden Orta Doğu'da devlet olarak sistemini kabul eden Türkiye'dir. O açıdan yani Türkiye İsrail'e karşıtlık anlamında sözü söyleyebilecek ülkedir demek sanırım yanlış olmayacaktır. Ama şöyle bir durum da vardır. İsrail-Türkiye ilişkileri bir örtük olan tarafı vardır. Bir de açıkta olan tarafı vardır. Şimdi açıkta olan tarafı yanıltıcı ve halkları kandıran, yani deyim yerindeyse halklara karşı biraz aldatıcı yaklaşımları da içeren durumlardır. Oysa esas olan örtük biçimde süren ilişkileridir. Şimdi bu ilişkilerde hiçbir aksama olmadığını izlenimini diyoruz ve bunun doğalında da böyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü Orta Doğu'da Türkiye-İsrail ilişkileri stratejiktir. Bir ittifaka dayalıdır ve bu hiçbir zaman bir iki söylemle kırılabilecek, yok sayılabilecek bir nitelik taşımaz. Bu stratejiktir ve nihayetinde İsrail-Türkiye ilişkileri alttan alta zaten vardır ve bu kopmaz. O açıdan normalleşme gibi gösterilen ise Orta Doğu halklarına artık İsrail'in meşruiyetini daha fazla kabul ettirme, yani var olan en sistemin, dünya sisteminin parçası olarak bunu Orta Doğu halklarına dayatma şeklinde okumak gerekiyor. Yoksa sadece diyelim İsrail halkıyla ilgili de değildir. Yürüttüğü halklara karşıt konumu, politikası, halklara karşıt olan saldırgan politikası hiçbir zaman kabul edilemeyecek ve devamlı da başka güçlerin karşı çıkmasına yol açabilecek bir politika olacak. O açıdan burada şunu bilmek gerekiyor. Yani reelde gösterilmek istenen politika aslında bu başlı başına mevcut demokratik niteliklerden uzak egemen güçlerin politikaları doğrultusunda hareket eden bu devletlerin Orta Doğu halklarına mevcut sistemi kabul ettirme çabası olarak görmek gerekiyor. Çünkü ortaya çıkacak sonuç tamamıyla bu nitelikte olacaktır. Yoksa işte çok masum gibi işte iki devletin ilişkilerini düzeltme biçiminde okumamak gerekiyor. O gerçekten uzak bir nitelik olacaktır. Orta Doğu halklarına bir yıkma söz konusudur. Bu da demokratikleşme ölçülerinden uzak olduğu sürece hiçbir sonucun elde edilemeyeceğini de belirtmek gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi son olarak insan hakları meselesinde Suudi Arabistan dahil olmak üzere sizce Amerika bu ülkelerle yani Suudi Arabistan gibi ülkelerle ilişkilerini korumakta ve aslında onlara destek vermekte nasıl kendi münasebetlerini sürdürecekler efendim? Hani insan hakları önemli ya bunların açısından. Şimdi Cemal Khashoggi cinayetinin de üzerinden birkaç sene geçiyor. Sizce bunu göz ardı edip de aynen eskide olduğu gibi ilişkilerini sürdürecek mi Suudi Arabistan'la?
Evet, yani burada mevcut global devletlerin insan hakları söylemlerini çok da dürüstçe görmemek gerekiyor. Çünkü sonuçlar ortada. Onu çok da böyle idealize ettiğimiz zaman çok gülünç durum ortaya çıkar. Yani Amerika'nın insan hakları konusunda bu yapacağı vurgular ondan sonra Avrupa ki belli krizi taşımakla beraber şu anda insan hakları alanında eğer ki ciddi bir mahkeme kurulmuş olsa bunların başta suçları ortaya çıkacaktır. Yani en basitinde Orta Doğu'ya Orta Doğu genelinde yürüttükleri politikanın en önemli bir parçası olarak mesela Saddam geçmeyi vardır. Saddam geçmeyini en çok destekleyen, silahını veren Kürtlerin Halepçe katliamına yol açan kimyasal silahlar hangi politika, hangi devletler vermişlerdi, hangi fabrikadan çıkmıştı? Bunlar sorgulandığında zaten bu devletler mevcut durumda insan hakları alanında çok çok geridirler, çok çok eksi durumdadırlar. Yani suçları barındıran bir niteliğe sahip oldukları görülecektir. Saddam'a kimyasal silahları kim verdi? Halen Kürtlere dönük yapılan kimyasal bomba, kimyasal silahların kullanımı, yani dünya genelinde yasak olan silahların Kürtlere dönük kullanımında bunlar hangi devletler tarafından verilmiştir, temin edilmiştir? Bunların sorgulanması istiyor. Aynı zamanda Khashoggi cinayeti, yani CIA'nın çok mu bilgisi dışında gelişen bir durum oldu? Hiç de inandırıcı değil yani. Bunlar hepsi insan hakları alanında mevcut devletlerin yürüttükleri yaklaşımların gerçekçi olmadığı, bu konuda ciddi şaibeler, ciddi şüpheler taşıdığı gerçeği vardır ortada. Bunlar soruşturulmadan, bağımsız, gerçekten insan haklarına saygılı kurumlar tarafından sorgulanmadan gerçeği ortaya çıkamayacaktır. O açıdan Amerika'nın Orta Doğu'ya ya da Suudi Arabistan'a dönük yürüttüğü politikada insan hakları vurgusu belirleyici değildir. Onun için esas olan çıkarlarının sürdürülmesi, orada edineceği maddi çıkarlardır. Yani bu anlamda yürütülen politikanın niteliğine bakıldığında insan hakları çok geri planda. Avrupa'nın açısından da çok geri planda kalıyor. Amerika açısından da, yani mevcut dünya sistemlikçi dünya sistemi açısından insan hakları vurgusu çok geri planda kalıyor. Söylemde belki lafazan biçimde çok da dillendirilir ama uygulamaya gelince bunun çok geri planda olduğunu bilmek gerekir. Bu konuda yaşanan trafik tamamıyla bunu ispatlar niteliktedir.
Doğrudur. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde insan haklarını her zaman savunan ve koruyan Batılılar ve özellikle Amerika'nın insan haklarına zarar veren ve hiçe sayan ülkelerle ilişkilerini iyileştirmeye ve yeniden canlandırmaya çalışması çabalarını bugünkü sohbetimizde konuşup analiz etmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran'da kutsal savunma haftası yıl dönümü etkinliklerinin düzenlenmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
El Misri televizyon kanalının sitesinde yer alan habere göre Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik El-Husi, Yemen devriminin 8. yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirerek, "Bu zafer Yemen milletini kurtardı. 21 Eylül devrimi halkımıza dini, ahlaki ve milli açıdan fayda sağlamıştır," dedi. Amerika'nın devrim sırasındaki tutumunu eleştiren Abdülmelik El-Husi, "O dönemde çatışmalardan yararlanan Amerikalılar durumu kendi lehine çevirmeye çalıştı. Onlar Yemen ulusunun milli birliğini bozmak için tefrika yaratma politikasına başvurdu," ifadesini kullandı. Ensarullah lideri işgalci koalisyon güçlerinin müdahalelerini eleştirerek şunları kaydetti. "Onların müdahaleleri işgal altındaki bölgelerde hükümet kurma ve bakan atama noktasına kadar geldi. İşgal edilen bölgelerdeki korkunç saldırılarına rağmen koalisyon güçleri amaçlarına ulaşamadı. Yüce Allah'ın lütfuyla direniş güçlerinin sayesinde milletimiz galip gelmiştir." Yemen'in askeri açıdan güçlendiğini anlatan Abdülmelik El-Husi, askeri saldırıların ve kuşatmaların gölgesinde savunma sanayi alanında büyük ilerleme kaydettik açıklamasını yaptı.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarının devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Siyonist rejimin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üzerindeki etkisine atıfta bulunarak, İran İslam Cumhuriyeti'nde ajansa bildirilmeyen veya ajansın habersiz olduğu tek bir nükleer faaliyet vakası bile olmadığını açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer endüstrinin bilimsel ve tıbbi alanlardaki başarıları hakkında şöyle dedi. "Son zamanlarda sağlık ve plazma terapisi alanında Tahran'da olumlu sonuçlarla 3 hasta tedavi edildi. Yolumuzu tıkamak için ülkenin nükleer endüstrisine karşı oluşturulan ortamı çeşitli kazanımlar kullanarak ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." Muhammed İslami 20 yıl öncesinden bu yana Siyonistler ve Batılılar tarafından İran'ın barışçıl nükleer programına karşı çeşitli iddialara tanık oluyoruz ve nükleer endüstrimize yönelik suçlamalar devam ediyor dedi.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nın Kutsal Savunma Haftası yıl dönümü dolayısıyla açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, "Şanlı Kutsal Savunmanın dönemi unutulamaz," dedi. Bağız rejiminin İran'a dayattığı savaşın 42. yıl dönümü dolayısıyla kutsal savunma dönemi gazilerinin İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini ile görüşmesi sırasında açıklamada bulunan İslam-İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bagheri, kutsal savunmanın İran'ın kimlik, güvenlik, izzet ve ihtişamının garantörü olduğunu belirtti. Tümgeneral Bagheri açıklamasını şöyle sürdürdü. İran halkına dayatılan büyük savaş, Allah'ın lütfu ve İmam Hümeyni'nin önderliği ve şehitlerin kanı sayesinde İslami İran'ın izzet ve ilerlemesinin devamı için kalıcı bir hazineye dönüştü. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı açıklamasının devamında, kutsal müdafaa döneminde birçok zorluk, Allah'a tevekkül ve samimi çabalarla büyük zaferlere dönüştürüldü ve belki de bunlardan biri mağlubiyet açmasını değiştirerek zafere dönüştürmekti, dedi. 22 Eylül 2022, Irak Bağız rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıllık savaşın başlamasının yıl dönümüne denk geliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi de hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde halk masallarının bazı özelliklerinden bahsettik ve her bir özelliği detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Halk masallarının bir başka önemli özelliği, sevilen ve nefret eden karakterlerin bu masallarda bolca yer almasıdır. Halk masallarının hemen hemen tümünde vezirler ve padişahın yakınları arasında iki çeşit karakter vardır ki bu karakterlerden biri şer, fitneci, kötü düşünen, hain insanlar ve diğeri iyi, hayırsever, salih ve olumlu karakterli insanlardır. Halk masallarından bazı sahneleri vezirlerin birbirine muhalefet etmesi ve birinin fitne ve komplo peşindeyken diğer fitneyi ve komployu etkisiz hale getirmeye çalıştığı sahnelerdir. Örneğin Semeki Ayyar Uzun halk masalında iki vezir vardır ki bunlardan biri iyi vezir Mahan ve diğeri kötü vezir Mehran'dır.
Halk masallarının bir başka özelliği ise sıkıcı tekrarlar ve teknik hatalardır. Bu tür masallarda bazen bazı sahneler çok tekrarlanır ve sıkıcı olur. Örneğin bir pehlivan bir öyküde defalarca güreş meydanına çıkar ve her defasında aynı şekilde rakibini yener. Halk masallarında teknik hatalar da çoktur ve sık sık rastlanır. Üstelik öykünün yazıldığı tarihin üzerinden zaman geçtikçe teknik hatalar daha da dikkat çekiyor. Örneğin Semeki Ayyar uzun öyküsünde hiçbir hadise boş ve sebepsiz yere yaşanmaz veya yersiz bir ifade yer almaz. Ancak Semeki Ayyar'dan sonra yazılan Rumuzi Hamza, İskendername, Darabname gibi bazı masallarda bir pehlivan birkaç kez öldürülür ama yine sahneye çıkar. Hatta bazen yazar bilinçli olarak bu hatayı yapar. Gerçekte bu gibi masalları yazan yazarlar güzel veya hoş bir diyaloğu yakaladı mı artık kolay kolay bırakmaz ve bazen o kadar tekrarlar ki masalın tadını kaçırır. Aslında belki de bu gibi teknik hatalar veya güzel bir noktayı çok kez tekrarlamanın sebebi bu gibi masalların nakletme şeklinde anlatılması ve anlatan kimse her zaman anlattıklarını dinleyenlere yenileri katıldığını düşünmesi yüzündendir.
Halk masalları ile ilgili sohbetimizi şimdilik burada noktalıyor ve birlikte bu haftanın masalına geçiyoruz. Geçen bölümde başladığımız masalın devamı olan bu masalda Kadirşinas hayvanlardan oluşan karakterlerden yararlanıldığını anlatmıştık. Evet, geçen bölümde bir padişahın güzel bir kızı olduğunu ve kızına talip olanların karşısında türlü engeller çıkararak onları kızı ile evlenmekten vazgeçirdiğini anlattık. Yine dedi ki, günün birinde kel olan padişahın kızını istemeye karar verdi ve saraya giderken yolda suya düşen karıncalara ve yine biri aç ve biri de çok üşüyen iki deve yardım etti ve onlar da tüylerinden bir tüy kel olana verdi ve zor durumda kaldığı vakit ona yardım edebileceklerini söyledi. Keloğlan saraya vardı ve kıza talip olduğunu anlattı. Kral Keloğlan'ı çok sıcak olan ve o güne kadar içinden hiç kimsenin sağ kurtulamadığı bir hamama götürmelerini söyledi. Keloğlan bu engeli çok üşüyen devin yardımı ile aştı. Daha sonraki engel çok miktarda yemeği yemekti ki bunu da sürekli aç olan devin yardımı halletti.
Tahran Radyosu.
Padişahın adamları ona Keloğlan'ın bu engeli de aştığını haber verdi. Ama padişah bu kez Keloğlan'ın karşısına koyacağı engelin çok sıkı olduğunu ve sağ kurtulamayacağını söyledi. Padişah bir ton buğday ve bir ton arpa ve bir ton mercimeği birbirine karıştırmalarını emretti. Eğer Keloğlan bu üç farklı tohumları sabaha kadar birbirinden ayırsaydı, öyle ki bir yanda buğdaylar, bir yanda arpalar ve bir yanda mercimekler olsaydı mesele yoktu. Yoksa kellesi kesilecekti. Padişahın adamları Keloğlan'a üçüncü şartı da anlattı. Ama Keloğlan bunu sabaha kadar kısa bir sürede yapmanın mümkün olmadığını biliyordu. Birden aklına karıncaların kralı geldi. Mendilindeki karıncaların kralının tüyünü çıkardı ve yaktı. O sırada bir göz kırpmadan karıncalar ortaya çıktı ve Keloğlan'dan ellerinden nasıl bir yardım gelebileceğini sordu. Keloğlan birbirine karışmış buğdaylarla arpaları ve mercimekleri gösterdi ve padişah bunlar sabaha kadar birbirinden ayıklanmazsa kellesini keseceğini söylediğini anlattı.
Karıncaların kralı şöyle dedi, ey Keloğlan sen bir kenara çekil ve dinlen ve hiç merak etme, bu işi bize bırak. Keloğlan bir köşeye çekildi ve rahat bir uyku çekmeye karar verdi. Ama henüz uyumadan karıncaların kralı kulağının yanına geldi ve şöyle fısıldadı. Eğer başka emriniz yoksa bize müsaade. Keloğlan yerinden kalktı. Bir baktı ki buğdaylar bir tarafta ve arpalar da bir tarafta ve mercimekler de bir tarafta toplamış. Öyle ki bir tek tane bile birbirine karışmamış. Keloğlan karıncalara teşekkür etti. Ertesi sabah kâr olan saraya gitti ve şöyle konuştu. Padişahım 1000 yaşa. Bu da üçüncü şart, acaba başka emriniz var mı? Padişah bir baktı ki kâr olan üçüncü şartı da yerine getirmiş. Bu yüzden artık yeni bir şart ileri sürmenin caiz olmadığına karar verdi ve şöyle dedi. Ey kâr olan, kader kızımın seninle evlenmesini emrediyor. Peki ama şunu da bil ki sarı dev de benim kızıma aşık olmuştur.
Kel olan padişahın kızını aldı ve evine doğru yola çıktı. Bu arada durumdan haberdar olan sarı dev atına atladı ve geldi ve kel olanın bacağından tuttuğu gibi derin bir kuyuya attı. Kel olan bir baktı, kuyunun içi cesetlerle dolu. Hemen cesetlerin altında bir yerde saklandı. Sarı dev kılıcını çekti ve en üstte duran cesedi paramparça etti. Ve kel olanı öldürdüğünü zannederek kızın elini tuttu ve kendi sarayına götürdü. Birkaç gün geçti. Kel olan zar zor kuyudan çıkmayı başardı. Geldi ta ki sarı devin sarayına vardı. Bir baktı ki padişahın kızı pencereden dışarıya bakıyor. Kız kel olanı görünce çok sevindi ve hemen sordu. Ey kel olan, sen ölmedin mi? Kel olan şöyle dedi. Bunun hikayesini sonra anlatırım. Şimdi gitmeliyiz. Şimdi dev gelir ve bizi görürse hem seni öldürür hem beni. Fakat bu gece sarı devden şu üç ayaklı atını nereden getirdiğini sor.
Kel olan bunu söyledikten sonra oradan uzaklaştı. Bir süre sonra sarı dev kızın yanına gitti. Kız sordu. Ey dev, sen bu üç ayaklı atı nereden getirdin? Dev şöyle karşılık verdi. Yahu senin bu işlerle ne işin var? Kız şöyle dedi. Ya bana bu atı nereden getirdiğini söylersen ya da kendimi öldürürüm. Sarı dev tamam anlatacağım dedi ve şöyle anlattı. Ben denizin kenarına gittim ve arpa serptim. Arpa yeşerdi ve üç ayaklı at yeşeren arpayı yemek için geldi. O sırada ben de atı yakaladım. Ama bu atın annesi var, onun altı ayağı var. Kolay kolay da yakalanamıyor. Aslında üç ayaklı at anasından daha hızlı koşuyor ama ne zaman anası kişnerse, kim üç ayaklı atın üzerinde olursa at onu öylesine yere vuruyor ki yerin 70 metre derinlerine kadar gömülüyor.
Sabah sarı dev köşkten çıkınca kel olan geldi ve durumu sordu. Kız da duyduklarını bir bir anlattı. Kel olan deniz kıyısına gitti ve bir avuç arpa serpti ve yeşermesini bekledi. Ta ki arpalar yeşerdi. Kel olan böylece birkaç gün daha bekledi. Ta ki bir gün altı ayaklı at geldi. Ardından da altı tane üç ayaklı at geldi. Kel olan ip attı ve altı ayaklı atı yakaladı. Ata binen kel olan sarı devin köşküne geldi ve padişahın kızını sırtına aldı ve kaçmaya başladı. Sarı dev olaydan haberdar oldu ve üç ayaklı atı ile onları takip etti. Fakat tam da sarı dev kel olana yaklaşırken kel olan atın başını döndürdü ve üç ayaklı atı görmesini sağladı. Ana at yavrusunu görünce kişnedi. O sırada üç ayaklı at sarı devi yere vurdu ve dev yerin 70 metre derinliğine gömüldü. Daha sonra kel olan ve kız altı ayaklı attan indi ve atı kendi haline bıraktı. Altı ayaklı at da üç ayaklı yavrusunu aldı ve geldikleri yere döndü. Kel olan ve kız da kendi evlerine döndü ve mutlu bir yaşam sürdürdü.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Maat Allah'a dönüş.
Muhterem dinleyiciler, Maat Allah'a dönüş isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Maat, varlık aleminin en kader belirleyici hakikatlerinden biridir. Ve Kur'an-ı Kerim'de tevhidden sonra hiçbir konu maat kadar vurgulanmamıştır. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Maat veya Allah'a dönüş başlıklı sohbetimizde fani dünyada hayat ve yaşamın ölüm anına kadar geçen süresini, ardından berzah alemi, kıyamet gününü, amel mektubu, sırat köprüsü ve mizanı, cismi ve ruhi maat, maadın vuku bulma ihtimali ve zaruretini irdelemek istiyoruz. Sohbetimizin ilk bölümünde insanoğlunun ebedileşme eylemini ölümden sonraki hayatın sebeplerinden biri olduğuna ayırdık. İnsanın ölümden sonraki kaderiyle ilgili soru, insanların en önemli fikri uğraşlarından biridir. Acaba yaşam şu bilinen doğumdan ölüme kadar geçen süre ile mi sınırlıdır, yoksa bu yaşamın ötesinde insanların ebedi bir gelecek mi beklemektedir? Acaba bu gelmelerin ve gitmelerin, doğumların ve ölümlerin ardında ilahi bir hedef söz konusu mudur?
Bu sorulara ve ahiret alemiyle ilgili diğer sorulara cevap bulmak üzere Maat ve Allah'a Dönüş başlıklı bir program hazırladık. Sohbetimiz boyunca fani dünyada hayat ve yaşamın ölüm anına kadar geçen süresini, ardından berzah alemi, kıyamet günü, amel mektubu, sırat köprüsü ve mizanı, cismi ve ruhi maat, maadın vuku bulma ihtimali ve zaruretini beyan etmeye çalışacağız.
Ebedileşmek ve ebediyete kavuşmak insanların tarih boyunca ve tüm devirlerde en önemli arzularından biri olmuştur. Hiç kimse ölümden sonra tamamen yok olmayı istemediği gerçeğini inkar edemez. Nitekim insanların ebedileşme şevki ve arzusu tarih boyunca yer yer göze çarpmaktadır. Birçok tarihi mezarda geçmişte yaşamış insanların da fani dünyadaki yaşamından sonra yeni bir yaşama inandığını ve kendi inançlarına göre ölüleri öbür dünyada rahat etmeleri için bir takım işler yaptığını gösteren izleri ve kanıtlara rastlanır. Nitekim bundan 3000 yıl önce Yunanlılar insan ölmekle yok olmadığına ve ölümden sonra da fani dünyadaki gibi bazı gereksinimleri olduğuna inanırdı ve bu yüzden ölülerinin mezarına yiyecekler koyar ve böylece ölülerinin ölümden sonra gittikleri dünyada ilk ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. Yine Meksika yöresinde insanlar kralları ölünce sarayın palyaçosunu da onunla birlikte gömerdi. Çünkü onlara göre palyaço mezarda komik sözleri ve hareketleriyle kralın üzüntüsünü giderebilirdi. Bu tür uygulamalar bazı Asya ve Afrika ülkelerinde çeşitli yöntemlerle yerine getirilirdi.
Bilim adamlarının insanların ömrünü uzatan gençlik iksirinin formülünü keşfetme çabaları da insanların ebedileşme düşüncesinin bir başka delilidir. Gerçekte insanların ebedi yaşam arzuları onların içinde yer alan bir duygudur. İnsan kendi kendine ebedileşeceğini düşünür. Öte yandan içinde taşıdığı bir başka duygusu da gurbet duygusudur. İnsan güncel işlerinden, eğlence ve seyahatlerinden soyutlandığında içinde bir nevi eksiklik hissine kapılır. Bundan sonra hiçbir refah aracı onu tatmin etmez. Bu durumda insan kendi kendine neden yaratıldığını ya da neden ben varım diye sorgulamaya başlar.
Tahran Radyosu.
Gerçekte bu dünya tüm genişliğiyle artık ona dar gelmektedir. Onun cismi kafesi ve bu dünyada adeta zindanıdır. Ve bu duygu ve fıtri gereksinimi böyle bir insanın orada tatmin olacağı ve tüm arzularına kavuşacağı bir güne ve bir mekana inancının zeminini oluşturur. Çünkü gerçekte onun içinde var olan tüm bu duyguların ve ihtiyaçların cevabı dışarıdadır. Örneğin insanın nasıl susamışlığı su ile veya açlığı yiyeceklerle karşılanıyorsa, gurbet duygusu da mad ile karşılık bulur. Amerikalı psikolog Dr. Norman Vincent, insanların bu fıtri eğilimi ve yaşamındaki gerçek hakkında şöyle diyor. Ebedi yaşam hakkında en ufak kuşku ve tereddüt yoktur ve ben buna inanıyorum. Gerçekte ebedi yaşamla ilgili fıtri his başlı başına bizi bu hakikate doğru yönelten en önemli şahittir. Allah-u Teala insanların bir hakikate ulaşmasını istediğinde en başta bu hakikatin tohumunu onların zamirinin en derinlerine eker. İnsanın bekaya ve ebedileşmeye yönelik istek ve arzusu o kadar geniştir ki bu arzunun gerçekleşmeyeceğini asla kabul edemeyiz.
Dolayısıyla ebedileşme eylemi tüm insanların fıtratında var olan bir duygudur. Bu da ölümden sonra başka bir hayatın varlığının en önemli delilidir. Çünkü ne zaman Yüce Allah insanları bir hakikate yöneltmek istiyorsa, bunun sebep ve etkenlerini onların içgüdüleri ve fıtratlarıyla bütünleştirir. Bu hikmetli amele göre her insanın kendi içinin en derin noktalarında ebedi yaşama eğilimler olması doğaldır. Bu iç algı o kadar güçlü ve köklüdür ki tarihin en eski devirlerinden beri ebedi yaşam hissi tüm insanların fıtratında aynı tazeliği korumuştur. Ünlü Fransız yazar Victor Hugo ise şöyle diyor, gerçekten eğer insan ölüm yok olmak olduğunu ve bu yaşamdan sonra mutlak yokluk olduğunu düşünecek olursa artık yaşam onun için hiç değer ifade etmez. İnsan için yaşamı zevkli ve güzel ve işini eğlenceli kılan ve gönlünü ısıtan ve bakış ufkunu genişleten şey, vahiy ve din aracılığı ile insana ulaşan şeydir. Yani ebedi dünyaya inanmak, beşerin bekasına inanmaktır. İnsanın fani olmadığına ve baki olduğuna inanmaktır. İnsanın bu dünyadan daha büyük olduğuna, bu dünya insan için küçük ve geçici bir yuva olduğuna inanmaktır. Bu dünya insanın çocukluk çağı için küçük bir beşik gibidir ve daha ihtişamlı ve daha muazzam devirler söz konusudur.
İnsani pak fıtratın dışında bilim ve teknolojide insanların ikinci bir yaşamanın mümkün olduğu kanısını güçlendirir. Yeni bilimlere göre tüm kimyasal reaksiyonlara rağmen maddi unsurlar yok olmaz ve sadece değişime uğrar. Yere düşen bir su damlası, havaya yükselen bir duman, yanan bir mum hiçbiri yok olmaz. Eğer herhangi bir maddenin çözülen parçaları özel bir araçla yeniden bir araya getirilir ve birleştirilirse aynı maddeyi hiç eksiksiz elde edebiliriz. İnsanın cenazesi de ölümünden sonra çözülür ve büyük değişime uğrar ve tekrar toprağa geri döner. Bu yüzden gerçi insanın cenazesi toprakta çözülür. Fakat günümüzde kök hücre denilen temel maddelere değişime uğramadan olduğu gibi kalır. Bilim adamları çeşitli bilim alanlarında ikinci bir hayatın varlığını doğrulayan birçok bulguya ulaşmıştır. Örneğin fizik dalında bilim adamları çok özel ve ileri teknoloji aygıtların yardımı ile bazı çıkarılan ses dalgalarını yeniden geri kazanmayı başarmıştır. Bu bilimsel kazanım gerçekte kıyamet günü hakikatinin bir işaretidir. Dolayısıyla Yüce Allah da ölüm insanların bedenlerinin parçalarını toprağa dağılan zerreciklerini yeniden birleştirebilecek güçte olduğu kesindir.
Öte yandan ölümden sonraki yaşama ve amellerimizin ceza ve mükafat olduğuna inanmak insanların sosyal güvenliği ve huzurunun sağlanmasında önemli rol ifa etmektedir. Eğer insan ölümden sonraki yaşama inanmaz ve ölümü yaşamın son noktası olarak kabul edecek olursa o zaman yaşam onun için hiçbir anlam ifade etmez. Bu durumda insan kendinden bir nevi hedefsizlik hissine kapılır ve yaşamının boş ve bihude olduğu düşüncesine kapılır ve yine kendi kendine o zaman bunca çabanın ve faaliyetinin bir birikimlerinin kaderi ne olacak diye düşünmeye başlar. Belki de bu yüzden gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde insanların büyük bir bölümü maddi açıdan refah içinde yaşamalarına rağmen sürekli kendilerini her türlü eğlenceyle uğraşmakla meşgul eder ve böylece maddi yaşamın boş ve bihude olduğu düşüncesinden kaçmaya çalışır.
Yaşamlarını şu fani dünyada birkaç günlük yaşamla sınırlı gören insanlar bugünler sona erdikten sonra onları yok olmanın beklediğini düşünür. Ancak eğer ölümden sonra yeni bir menzilin bizi beklediğini ve bu menzilin de yok olmak olmadığına, bilakis şimdiki yaşamdan daha yüce bir yaşam olduğuna ve hiçbir şeyi şu dünyevi yaşamla kıyaslanamayacağına inanacak olursak, o zaman derin bir ruhi huzura kavuşuruz. İkinci dünyada dar görüşlülüğe, kıskançlıklara, kin ve nefrete, güvensizlik ve adaletsizliğe, cinayet ve acılara yer yoktur ve herkes barış, huzur ve güven içinde yaşar.
Maad ilkesine inanan insan, hayatın fani dünyadaki şu birkaç günlük yaşamıyla sınırlı olmadığını, bu yaşamın kendisini bekleyen ikinci yaşamıyla kıyasla denizin karşısında bir damla misali olduğuna inanır. Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 64. ayetinde şöyle buyurur: "Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl yaşam odur. Keşke bilmiş olsalardı." Dolayısıyla maat ilkesine inanmak insanın yaşamını güdümlü hale getirir. Maat ilkesine inanan insan, Yüce Allah'ın onu bihude yaratmadığını, yakında Allahu Teala'ya döneceğini bilir. Nitekim Allahu Teala Mü'minun suresinin 115. ayetinde şöyle buyurur: "Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz?" Maada inanan insan, fani dünyada yaşamını ahiret dünyası için bir hazırlık olarak bilir.
Muhterem dinleyiciler, Maad Allah'a Dönüş isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'nin sosyal adalet ve mahrumların destekçisi olduğuna işaretle sarayda oturma alışkanlığının yasaklanmasını imamın inandığı temel ilkelerden olduğunu belirtti. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. İmam ekonomik eşitsizliği şiddetle ve yoğun şekilde reddediyordu. Aristokrasiyi acı bir şekilde reddederdi. Kelimenin tam anlamı ile imamdı. Mustazafları desteklemek belki büyük imamın sözlerinde en çok tekrarladığı konuydu. Bu imamın aydın çizgilerinden biridir. Bu imamın kesin ilkelerinden biridir. Herkes yoksulluğun kökünü kazımaya çalışmalıdır. Herkes mahrumları mahrumiyetten çıkartmak için çalışmalıdır. Ve ülkenin gücü yettiği kadar mahrumlara yardım etmeli. Diğer taraftan ülke yetkililerine saraylarda oturma alışkanlığı hakkında uyarıda bulunuyordu. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de de zikrediliyor. Kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. ve herkesi sarayda oturma alışkanlığından sakındırıyor. Zayıf kesimin sadakatine güvenmek için mükerrer vurgu yapıyor. İmam, bu barakalarda yaşayanlar, bu fakirler, bu mahrumların tüm mahrumiyetlerine rağmen sahneyi doldurduklarını, itiraz da etmediklerini, tehlike meydanlarında hazır bulunduklarını mükerrer şekilde söylerdi. Fakat daha fazla varlıklı olanların çeşitli konularda sorun yaşadığında herkesten daha çok hoşnutsuz olurlar. Bu orta ve mahrum tabaka halkının sadakati imam açısından seçkin bir konuydu ve bunu vurgulardı. Beytulmal'ın doğru şekilde kullanılmasına vurgu yapardı. İsraftan kaçınmayı vurgulardı. Bu da temel hatalardan biridir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.